Ayrım 22. Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo. Sayfa 206. Bir sanayi grubunun en büyük hissedarları ve yöneticileri vergiden muaf dolarlarını oynamaya gelirler. 4 günlük bir ziyaretlerinde kaybettikleri 1 milyon doları geçerdi. Ve Zanado Oteli ile Grunwald hesabına Japonlardan en büyük parçayı koparan Kalli oldu. Kalli Vegas'taki bir otelde oryantal dansözü yapan bir kızla önce sinema, sonra yatak türünden dostane bir ilişki sürdürüyordu o sıralar. Japonca adı Amerikan ağzıyla telaffuz edilemediğinden Daisy diye çağrılıyordu kız. Henüz 20 yaşındaydı ama 5 yıldır Vegas'taydı. Müthiş bir dansözdü ve istiridye kabuğunun içindeki inci tanesi kadar sevimliydi. Ama gözlerinin çekikliğini gidermek ve göğüslerini de bol mısırla beslenmiş Amerikalı kızlarınki gibi şişirmek için estetik ameliyat yaptırmaya niyetliydi. Kalli tüm çekiciliğini yitireceğini söyledi kıza. Ancak Daisy'nin söz dinlemesi için önce Kalli'nin o minik memelerinden müthiş zevk alıyormuş havalarına girmesi gerekti. Çok iyi arkadaş olmuşlardı. Kalli gecelerini Daisy'nin yanında geçiriyordu. Daisy de ona yatakta Japonca öğretiyor, sabahları Japon usulü çorba yapıp getiriyordu kahvaltı için. Önceleri karşı koydu Kalli ama Daisy Japonya'da herkesin kahvaltıda çorba içtiğini ve Tokyo dışındaki köyünde en iyi çorbayı da kendisinin yaptığını anlatıp duruyordu. Sonunda çorbanın lezzetini alan Kalli bütün gece içip seviştikten sonra mideye gayet iyi geldiğini de anladı. Japonya'nın en büyük iş adamlarından birinin Vegas'a gelmek üzere olduğunu Kalli'ye haber veren Daisy oldu. Sıla hasreti çeken Daisy'ye ailesi günlük gazeteleri yollamaktaydı. Gazetelerden birinde Fumiro adındaki Tokyo'lu büyük bir iş adamının televizyon imal eden şirketinin bir şubesini kurmak üzere yakında Amerika'ya geleceği yer alıyordu. Daisy, Fumiro'nun Japonya'da müthiş bir kumarbaz oluşuyla ün saldığını ve bu yüzden mutlaka Vegas'a uğrayacağını söyledi. Ayrıca Fumiro'nun hayli usta bir piyanist olduğunu, Avrupa'da eğitim gördüğünü ve eğer babası oğlunun aile şirketinin başına geçmesini istememiş olsaydı, bir piyanist olarak ün yapmış olacağını da ekledi. Aynı gün Kalli bürosunda Daisy'ye otelin resmi kağıdı üzerine Japonca bir mektup yazdırdı. Daisy'nin öğüdüne uyarak Japonların ince nezaket kurallarına uygun Fumiro'yu incitmeyecek bir tarzla kaleme aldı mektubu. Mektupta Fumiro'yu istediği herhangi bir zamanda dilediğince kalmak üzere Zanado Oteli'nin şeref misafiri olmaya çağırıyordu. Ayrıca beraberinde dilediği kadar konuğunu ve Amerika'daki iş ortaklarını da getirebileceğini açıklıyordu. Yine gayet nazik bir dille bütün bunların Fumiro'ya tek kuruş masraf yüklemeyeceği de ima ediliyordu. Seyredecekleri tiyatroların bile otelin hesabına olacağı da. Mektubu postaya vermeden önce Kalli Grunwald'in onayını aldı. Henüz kalemi kullanmak için tüm yetkileri almamıştı. Bu arada mektubu Grunwald'in bizzat imzalamak isteyeceğinden korkmuştu ama öyle olmadı. Bu durumda Japonlar resmen Kalli'nin konukları oluyordu. Ev sahipliğini Kalli üstlenecekti. Japonlardan cevap gelmesi 3 hafta sürdü. Bu süre içinde Kalli Daisy'den daha yoğun ders aldı. Japonların gelenek ve görenekleri hakkında bir Japon müşteriyle konuşurken daima gülümsemesi gerektiğini öğrendi. Ses ve hareketlerinde azami nezaketi göstermeliydi. Japonlar konuşurlarken tıslarlarsa bunun bir kızgınlık, bir tehlike işareti olduğunu öğretti Daisy. Bir yılanın tıslaması gibi Kalli, İkinci Dünya Savaşı'nı konu olan Amerikan filmlerindeki kötü Japonların konuşmalarındaki tıslamayı anımsadı. O zamanlar bunu yalnızca aktörün rol kesmesi sanmıştı. Mektuba cevap Fumiro'nun Los Angeles'taki irtibat bürosundan telefonla geldi. Zanado Oteli Japon Worldwide Sales şirketi yönetim kurulu başkanı Bay Fumiro ve başkan yardımcısı Bay Niigeta için iki daire hazırlayabilir miydi? Ayrıca Bay Fumiro'nun refakatindekiler için 10 oda daha. Telefon doğrudan doğruya Callie'ye açılmıştı. İçi içine sığmayan Callie evet deyip telefonu kapadıktan sonra hemen Daisy'yi aradı ve Fumiro için 10 lüks daire ayırtacağını söyledi. Refakatindekilerin hepsi konfora boğulsun istiyordu. Fakat Daisy refakatindekilere eşit konforda odalar ayrılırsa Fumiro'nun itibarının zedeleneceğini söyledi. Bunun üzerine Callie Daisy'den hemen o gün Los Angeles'a uçup Fumiro'nun dairesinde giymesi için kimono almasını istedi. Fakat Daisy'ye göre bu da incitebilirdi Fumiro'yu. Kendi evinde daha rahat olan geleneksel kimonoyu giymesine karşın dışarıda batılı görünmeye büyük özen gösteren bir adamdı. Hiçbir şeyi eksik bırakmamak için çırpınıp duran Callie bu kez de Daisy'nin Fumiro'yu havaalanında karşılayıp çevirmenliğini yapmasını, akşam yemeğinde refakat etmesini istedi. Daisy güldü. Fumiro'nun yabancı bir ülkede batılılaşmış bir Japon kızıyla karşılaşmaktan gayet tedirgin olacağını söyledi. Callie her dediğini kabullendi Daisy'nin ama bir konuda ayak diretiyordu. Daisy Fumiro'nun 3 günlük ziyareti sırasında her sabah o Japon çorbalarından yapacaktı. Callie çorbayı gelip Daisy'nin evinden alacak ve Fumiro uyanıp kahvaltı istediğinde dairesine gönderecekti. Daisy somurttu ama kabul etti. O akşam Brownwell telefonla aradı Callie'yi. 410 numaralı dairedeki o piyanoda neyin nesi? Biraz önce otel müdürü aradı beni. Kimseyi sormadan ortalığı birbirine katmışsın. Callie Fumiro'nun geldiğini ve özel bazı merakları olduğunu açıkladı. Grunwald kıkır kıkır gülüyordu. Havaalanına karşılamaya giderken benim Rolls Royce'u al dedi. Bu ancak en zengin Teksaslı milyonerler ya da bizzat ev sahipliğini yaptığı özel müşterileri için kullanılan arabaydı. Ertesi gün Callie havaalanında otelden 3 bellboy, şoförlü Rolls Royce ve 2 de Cadillac ile hazırdı. Müşterilerin terminalden geçmek zorunda kalmaması için arabaların konukları doğrudan doğruya uçağın çıkışından almalarını sağladı. Fumiro'yu uçağın merdivenlerinden inerken karşıladı. Japonlar yalnızca yüz hatlarıyla değil, giyiniş tarzlarıyla kendilerini belli ediyorlardı. Hepsi de siyah iş elbiseleri içindeydi. Batılı ölçülerine göre kötü terzilerin elinden çıkmış sayılabilecek kostümlerin altına beyaz gömlekler giymişler ve siyah kravatlar takmışlardı. Bu halde Japonya'nın en zengin ve güçlü sanayi grubunun yönetim kuruluna değil bir grup orta halli memura benziyorlardı. Fumiro'yu da tanımak güç değildi. 1.75'lik boyuyla aralarında en uzun boylusuydu. Kalın yüz hatları, geniş omuzları ve simsiyah saçları ile doğulu rolüne çıkan yakışıklı bir Hollywood aktörüne benzetilebilirdi. Çok kısa bir an için Callie'nin kafasından bütün bunların gayet incelikle hazırlanmış bir dümen olabileceği geçti. Yanındakilerden yalnız biri yakınında duruyordu Fumiro'nun. Ondan biraz daha kısa ve hayli zayıfçaydı. Karikatürlerdeki Japonlarınki gibi çıkık tavşan dişleri vardı. Geri kalanlar ufak tefek gösterişsiz adamlardı. Hepsi ellerinde suni deriden zarif siyah evrak çantaları taşıyorlardı. Callie gayet güven verici bir tavırla elini Fumiro'ya uzattı ve "Ben Zanado Oteli'nden Callie Cruz, Las Vegas'a hoş geldiniz" dedi. Sonra yanındaki tavşan dişli adamı yardımcısı Bay Nigeta olarak tanıttı. Ötekilerin isimlerini de mırıltıyla sıraladı. Teker teker merasimle Callie'nin elini sıktılar. Callie bagaj biletlerini alıp bavullarının oteldeki odalarına bırakılacağını bildirdi. Callie Fumiro ile Nigeta'yı Rolls Royce'a, ötekileri de Cadillac'lara buyur ettikten sonra yola çıktılar. Yolda konuklara kendileri için kredi ayarlandığını anlatan Callie'ye Fumiro, yanındaki Nigeta'nın çantasını işaret ederek "Size nakit para getirdik" dedi. İki adam Callie'ye bakıp gülümsediler, Callie de onlara gülümsedi. Oteldeki çeşitli kolaylıkları ve eğlence olanaklarını anlatırken gülümsemeyi hiç unutmadı Callie. Bir an için kadınlardan da söz etmek aklına geldi ama içgüdüsüyle vazgeçti hemen. Otele vardıklarında doğru odalarına götürdü konukları ve kayıt fişlerini doldurtup imzalanmak üzere yukarı yollattı. Herkese aynı katta yer ayrılmıştı. Yalnız Fumiro ile Nigeta'nın daireleri bitişikti ve aralarında bir kapı vardı. Refakat için yapılan hazırlıkları gözden geçiren Fumiro'nun kendi dairesinin ötekilerinkinden çok daha görkemli olduğunu görmekten hoşnut olduğu gözündeki parıltıdan anlaşılıyordu. Fakat Fumiro'nun gözleri asıl dairesindeki küçük piyanoyu görünce parıldadı. Hemen başına oturup tuşlara dokundu, dinledi. Kalli piyanonun akordunun yerinde olmasına dua ediyordu içinden. Fumiro'nun ağzı kulaklarına varmıştı. Çok iyi, çok güzel diyerek coşkuyla sıktı Kalli'nin eline. Fumiro Nigeta'ya beraberindeki çantayı açması için işaret ettiğinde bu kez Kalli'nin gözleri yerlerinden uğradı. Çanta ağzına kadar banknot desteleriyle doluydu. Ne kadar olduğunu hesaplamak mümkün değildi bir bakışta. ''Bunları kumarhane veznenizde emanete bırakmak isteriz.'' dedi Fumiro. ''Şu kısa tatilimiz süresince gereksindikçe çekeriz oradan.'' ''Tabii efendim.'' dedi Kalli. Nigeta çantayı kapayıp kilitledi ve ikisi beraberce kumarhaneye indiler. Fumiro kendine çeki düzen vermek üzere odasında kaldı. Kumarhane müdürünün bürosunda para sayıldı. 500 bin dolar ediyordu. Nigeta'ya makbuzunu veren Kalli, istendiği anda paranın çekilebilmesi için gerekli kağıt işlerinin de tamamlanmasına nezaret etti. Kumarhane müdürü bizzat Kalli ile kumarhaneye inerek Fumiro ile Nigeta'yı komiserlere ve gözetçilere tanıtacaktı. Bundan sonra iki Japon'un nerede olurlarsa olsunlar bir parmak işaretiyle derhal fişler ve markörler emirlerine amade olacaktı. Herhangi bir kimlik göstermelerine, ıvır zıvıra gerek kalmadan kral muamelesi yapılacaktı kendilerine, azami saygı gösterilecekti. Yalnızca parayla ilgili olduğu için tamamen saf bir saygıydı bu. Bundan sonraki 3 gün boyunca her sabah erkenden elinde Daisy'nin kahvaltı çorbasıyla hazırdı Kalli. Oda servisine Fumiro uyanıp kahvaltı ister istemez Kalli'yi haberdar etmeleri için talimat verilmişti. Kalli kahvaltısını tamamlaması için 1 saat bekledikten sonra Fumiro'nun odasına çıkardı günaydın demek için. Fumiro'yu piyanonun başına geçmiş içli bir şeyler çalarken bulurdu. Arkasındaki masanın üstünde de boş çorba kasesini. Bu sabah görüşmeleri sırasında Kalli konukların görmek istedikleri gösterilerin biletlerini ayarlar, çevreyi gezip görmeleri için turlar düzenlerdi. Fumiro hep nazik gülümseyişiyle teşekkür edip dururdu. Nigeta da ara kapıdan içeri girip Kalli'yi selamlar ve çorbanın lezzetini överdi. Kalli gülümseyişini bozmadan onaylar gibi başını aşağı yukarı sallamayı hiç unutmuyordu. Bu arada 3 gün süren kumarbazlıkları boyunca 10 Japon Vegas'ın tüm kumarhanelerine dehşet saldılar. Her yere beraber gidiyorlar ve aynı bakara masasında birlikte oynuyorlardı. Fumiro kutuyu alınca hepsi birden onunla birlikte kasaya yatırıyordu parasını. Birkaç kez şansları yaver gitti ama bereket versin sana Dudayken değil. Yalnızca Bakara'ya katılıyorlar ve doğululardan çok İtalyanlara özgü bir coşkunluk içinde oynuyorlardı. Fumiro kendine 1/8'li ya da 9'lu çektiğinde kutuya şaplaklar atıyor, masayı yumrukluyordu. Müthiş ihtiraslı bir kumarbazdı. 2000 dolarlık bir bahsi kazanınca ağzı kulaklarına varıyordu. Kalli şaşırmıştı buna. Fumiro'nun kişisel servetinin 500 milyon doları geçtiğini biliyordu. Vegas'ta oynanabilecek en yüksek sınıra varmış olmakla beraber yine de böyle önemsiz bir miktar için neden heyecanlanıyordu ki? Fumiro'nun sevimli gülümseyen maskesinin ardındaki çelik egemenliği ancak bir kez görebildi Kalli. Bir gece kutu Fumiro'ya geçmişken Nigeta parasını oyuncuya koyacak oldu. Fumiro Japonca bir şeyler söylenip kaşlarını çatarak öyle bir bakış attı ki Nigeta tavşan dişleri arasından özür makamında bir şeyler kekeleyip hemen parasını kasaya çevirdi. Gezi herkes için muazzam bir başarı olmuştu. Fumiro ve çetesi Japonya'ya döndüklerinde 100 bin dolar kazançlı bulunuyorlardı. Fakat Zanadu'da 200 bin dolar kaybetmişler, kayıplarını başka kumarhanelerde kapatmışlardı. Ve arkalarında bir efsane bırakmışlardı. Parlak siyah kostümler içinde 10 kişilik çete, şerit boyunca bir kumarhaneden ötekine dalıyordu. Kumarhane kasasının leşini sırtlayıp götürmeye gelmiş cenazeler gibi onunun birden içeri yürüyüşünü görmek ürkütücü oluyordu. Bakara komiseri arabalarının şoförlerinden bundan sonra gideceği kumarhaneyi öğrenir ve hemen telefonla haber verirdi kırmızı alıları sersinler diye. Bu arada kısım komiserleri bu Japon çetesi hakkında edindikleri bilgileri birbirlerine aktararak mümkün olduğu kadar iyi tanımaya çalışıyorlardı. Böylece Kalli, Nigeta'nın müzmin abaza olduğunu ve öteki otellerde birinci sınıf fahişelere dadandığını öğrendi. Her nedense karıları kumara yeğe tuttuğunu Fumiro'nun bilmesini istemiyordu. Los Angeles'a gitmek üzere Vegas'tan ayrılan Japon konukları havaalanına Kalli götürdü. Fumiro'ya Gronwelt'in malum antika altın saatlerinden birini sunarak patronunun saygılarını iletti. Gronwelt de önceki gece akşam yemeği sırasında Japonların masasına uğrayarak kendini tanıtmış ve müessese hesabına iltifatlarda bulunmuştu. Fumiro içten bir coşkunlukla teşekkür etti. Kalli de konuklarını uçağa bindirmeden önce her zamanki gülümseyişle teker teker ellerini sıktı. Sonra doğru otele dönüp piyanonun Fumiro'nun dairesinden çıkarılmasını sağladıktan sonra Gronwelt'in bürosuna gitti. Gronwelt hararetle elini sıkıp kucakladı Kalli'yi. ''Hayatımda gördüğüm en iyi ev sahipliklerinden biri'' dedi. ''Hele şu çorba numarasını da nereden öğrendin?'' ''Daisy adında küçük bir kız'' dedi Kalli. ''Otel hesabına küçük bir armağan alsam olur değil mi?''
''Bir binliğe kadar çıkabilirsin'' dedi Gronwelt. ''Şu Japonlarla yaptığın bağlantı çok iyi, peşlerini bırakma. Özel yılbaşı armağanları, çağrılar falan. O Fumiro denilen herif hayatımda gördüğüm en ölümüne kumarbaz.''
Kalli kaşlarını çatarak ''Üstüne karıları salmaktan biraz çekindim'' dedi. ''Biliyorsunuz ne kibar adam olduğunu, daha ilk defasında fazla yüz göz olalım istemedim.''
Gronwelt başıyla onayladı. ''Haklısın, merak etme, yine gelecek nasılsa. Hem canı bir karı isterse sormasını bilir. Onun gibi para yapan adamlar sormaktan korkmazlar.''
Gronwelt'in dediklerinde her zamanki gibi haklıydı. 3 ay sonra Fumiro yine geldi ve kabarede uzun bacaklı dansçılardan birini istedi. Kalli kızın Sens Oteli'ndeki krupiyelerden biriyle evli olmasına karşın faal olduğunu biliyordu. Gösteriden sonra sahne amirini çağıran Kalli kızı masalarına davet etti. Fumiro kızı yemeğe çıkarmak istiyordu. Kız soran bir bakışla Kalli'ye baktı. Kalli başıyla onayladıktan sonra masadan ayrıldı. Bürosuna gidip sahne amirini aradı. Bu geceki gösteri için kızın yerine bir başkasını bulmalarını söyledi. Ertesi sabahta kahvaltıdan sonra Fumiro'nun odasına çıkmadı. Öğlene doğru kızı evinden arayıp Fumiro Vegas'ta kaldığı sürece sahneye çıkmasına gerek olmadığını bildirdi. Japonların bundan sonraki ziyaretlerinde düzen değişmedi. Bu arada Daisy Zanadu'nun baş aşçılarından birine Japon tarzı çorbasının yapılışını öğretmiş ve çorba kahvaltı menüsüne resmen dahil edilmişti. Kalli de Fumiro'nun uzun bir western türü TV dizisine tekrar tekrar seyrettiğini öğrenmiş, aynı zamanda bu dizide dişi fakat saf bir kızını oynayan Linda Parsons adında bir aktriste de hayli bayıldığını anlamıştı. Hemen uçağa atlayıp Los Angeles'ta kızı buldu. Fumiro'nun tutkunluğunu anlattı. Linda Fumiro'nun kumar oynayışı, Zanadu'ya elinde 1 milyon dolar nakit parayla gelip, sonra 3 gün içinde Bakara'da kaybedişini dinlerken büyülenmişti. Kalli kızın gözlerinde beliren çocuksu, saf, açgözlülüğü fark etti. Linda Fumiro'nun bir dahaki gelişinde Vegas'a seve seve geleceğini söyledi. 1 ay sonra Fumiro ile Nigeta 4 gün için geldiler Zanadu'ya. Kalli hiç vakit kaybetmeden Linda Parsons'ın kendisiyle tanışmak istediğini anlattı Fumiro'ya. Fumiro'nun gözleri ışıldadı. 40'ının üstünde olmasına karşın çocuksu bir sevimliliği vardı. Açığa vurduğu sevinci daha da arttırıyordu bu sevimliliği. Kalli'den kızı hemen çağırmasını istedi. Kalli kızla çoktan konuşmuş olduğunu ve kızın öğle üstü otelde olacağını söylemedi. Olur dedi. Fumiro o kadar heyecanlanmıştı ki o gece çılgınlar gibi oynadı ve 300 bin dolardan fazla para bıraktı masalarda. 22. ayrımın sonu. Sayfa 213.